Ayrım 12.
Sakine'nin babası da aforoz edilenlerdendi. Affedilip kapısının önündeki taşın kaldırılabilmesi için boynuna kara bir urgan takıp yanında bir koyun pirinin kapısına gitmesi gerekiyordu. Ama karısının tüm ısrarına karşın bunu yapmamış, köyü terk etmiş, Erzurum et kombinasında çalışmaya başlamıştı. Proletaryanın saflarını zenginleştirdi diyordu. Kurtuluşun geriye dönüşte değil, daha ileriye demokratik ve sosyalist bir topluma varmakta olduğunu kavradı. İşçi sınıfının devrimci mücadelesine katıldı. Bu aynı zamanda Metin'le nikahsız yaşayabilmesini de açıklıyordu. Ancak şunu bilmelisiniz, bu dönem bizim bedensel hazları alabildiğini aşıladığımız yıllardır. Çok genç Bakir ve Diana Pavlovich'in kulakları çınlasın, püritendik. Birbirlerine alışılmıştan çok yaklaşmış çiftleri uyardığımızı hatırlarım. Sevgililer, hatta eşler birbirlerine arkadaşım diye hitap ederlerdi. Sana sevgili arkadaşım diyorum, budur bizim anladığımız sevdanın tanımı. Makyaj, saç boyama gibi gayri tabiilikleri suçlar, yine bir püriten tavrı ile yemek seçmek ne kelime, mümkün olduğu kadar basit yerdik. Yoksullarla eşitlenmek isteyen arkadaşların yemeğin sadece suyunu içtiklerini bilirim. İnsanları meta görmemek çabası içinde cinsel sadakat kurumunu küçümsediğimiz dönemlerde oldu. Bu ruh halinin nedeninin kendimizi devrim yapmak gibi hayati önemi haiz bir çaba içinde gördüğümüzden küçük burjuva duyarlılıklarına itibar etmeyi abes buluyor olmamız sanıyordum. Yanıldığımı göreceksiniz. Ama biz kısa yoldan getirdik bu açıklamayı ve en büyük haksızlığı kendimize yaptık. Tip ilçe merkezlerinin yağmalanması, daha sonraki banka soygunları, adam kaçırmalar gibi olaylarda aynı ruh halinin egemenliğiyle mümkün olabiliyor diye düşünüyordum. Bizim işimiz vardı. Burjuva ahlaki değerleriyle uğraşamazdık. Kaldı ki haksız kazanca halkımız adına el koyuyorduk. Okurun hemen fark edebileceği gibi, lümpenlikle devrimcilik arasındaki sınırı kolayca aşabilen bir konumdur bu. Bu sınırın birkaç kez aşıldıktan sonra bütünüyle yok olduğunu da itiraf etmeliyim. İleride göreceğiniz gibi bir tür esriklik içine girdik. Her şey öyle acilleşti ki eylemin başarısı ve hareket planından öte bir şey düşünemez olduk. Bazen kendimizi zifiri karanlıkta elimizde bir el feneriyle yolunu bulmaya çalışan insanlara benzetiyordum. Sadece kendi ayaklarımızın ucunu görebiliyorduk. Bir sonraki adımımızın basacağı yeri bile değil. Daha da kötüsü, zifiri karanlıkta dost ya da düşman nelerin gizli olduğunu bilmiyorduk. Bu nedenle düşmanlarımız kadar dostlarımızın da ayağına bastık. Nitekim sonunda birileri ışığı yakıverdi ve biz ortada kaldık. Çırılçıplaktık. Sakine'ye dönelim. Şöyle söyleyeyim, Sakine Türkiye Devrimci Komünist Partisi, yani TİP'in 1969 kongresi öncesi bölünen Mihri Belli muhalefetinden türeyen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Arslan, Sinan Cemgil ekibinin kurduğu Türk Halk Kurtuluş Ordusu, daha sonra Sosyalist Birlik Almanya ile sonuçlanacak yolun başındaydı. Hatırlayacağınız gibi örgüt 12 Mart'ta yargılandı. Gezmiş, İnan ve Arslan idam edildi. Cemgil ve arkadaşları Nurhak Dağları'nda katledildiler. Şafak Özden'in "Nurhak sana güneş doğmaz" diye rakısının içine ağladığı ezgi bu olay üzerinde yakılmıştı. THKO kır gerillası ile başlayacak, halk savaşına dönüştürülecek bir devrim stratejisi güdüyordu. 1974'te Sakine'nin de dahil olduğu bir grup tarafından yeniden canlandırıldığında Deniz Gezmiş çizgisi, küçük burjuva ihtilalciliği olarak değerlendirildi ve reddedildi. 1975 sonrası defalarca bölünen örgüt, hatırlayabildiklerimden bazıları Teslim Tören'in TKEP'si, Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği, Mao'cu Işık Grubu. 1980'de TDKP ile sonuçlandı. Sakine 12 Eylül'den hemen sonra yurt dışına çıktı. Metin abinin Lenin'i tek otorite olarak reddetmesine, Aybar gibi o da Leninizmin tek sesliliğine karşı çıkmak diyordu. Karşın, Sakine sosyalist olabilmek için Leninizmin tüm temel tezlerini her koşulda geçerli görmek, gerçek komünistlerin birliğini oluşturan birinci ve üçüncü enternasyonalin temel ilke ve prensiplerini benimsemek, Stalin savunulmadan komünizmin savunulmayacağının bilincinde olmak gerekir inancını hiç kaybetmedi. Sosyalist demokrasisinin her demokrasi gibi diktatörlük olduğunu teslim etmek gerektiğini düşünüyor. Proletarya diktatörlüğü, sömürücü sınıfların kalıntıları, emperyalizmin ajanları ve içeride yıkıcılık yapanlar üzerinde zor ve şiddet uygular diyordu. Stalin'in yaptığı da budur. Stalin aşırı gitmek bir yana proletaryanın sabrını gösterdi. Sosyalist demokrasisinin gerçek anlamda devamı ve yaşaması da proletaryanın şiddetine bağlıdır. Bu saptaması sizi soğutmamalı. Sahabenin bir elinde Kur'an, öteki elinde kılıç taşıma gerekliliğidir bu. İyilik emrettiklerini düşünenler kılıçsız yapamayacaklarını göreceklerdir. Zamanla Türkiye'de TDKP'den başka devrimci demokrasi gücü olmadığına, gerçek sosyalist parti olarak da dünyada bir tek Enver Hoca'nın Arnavutluk Emek Partisi'ni kabul ediyordu. İlişkin yargısı perçinlendi. Sosyalizmin oluşturulması sürecinde tek bir Marksist parti olmalı demeye başladı. Nitekim 1980 sonrası partileri SP ve TBKP dahil olmak üzere tüm örgütler 12 Eylülcü generaller ile faşist rejimle uzlaştılar. Bırakalım sosyalizm ve demokrasi mücadelesinin temel taleplerini, en basit insan hakları konusunda bile mücadeleden kaçtılar mealinde demeçler verdi. Örneğin Avrupa'da sol grupların ortaklaşa hazırladığı ve yeşillerin hatta papazların bile imza attığı bildiri ve platformlara katılmaktan dahi kaçınmışlardır diyordu. Bakınız Rafet Ballı sosyalist sol konuşuyor. O dönemde Metin abi ile çelişkileri iki konuda uzlaşmıyordu. Milli mesele ve Çekoslovakya'nın işgali. Milli mesele dediğim daha sonraları Güneydoğu Anadolu sorunu tanımı ile bir kez daha muğlaklaştırılan Kürt meselesidir. Metin abi Kürt halkına karşı ırkçı, milliyetçi şöven burjuva ideolojisinin uygulandığını kabul etmekle birlikte, karşı mücadelenin Kürt ve Türk sosyalistleri tarafından omuz omuza verilmesi gereğini savunuyor, devrim mücadelesinin ancak bu şekilde tek bir devrimci dalga halinde bütünleşeceğini söylüyordu. Metin'in çizgisi parti çizgisiydi. Sakine bu yöndeki tip kararını desteklemişti. Ama şimdi artık bu desteğin Kürt realitesini tescil ettirmek amacını taşıdığını, Türk ve Kürt devrimcilerinin ortaklaşa yürütecekleri mücadeleye hiçbir zaman inanmadığını düşünüyorum. Oysa 1970 Tip Kongresi'nde Kürt meselesine dair saptamalar, bu satırları yazdığım şu günlerde bile fevkalade radikal saptamalardır. Örneğin, Doğu sorununu bir bölgedeki kalkınma sorunu olarak ele almanın hakim sınıf iktidarlarının şöven milliyetçi görüşlerinden ve tutumlarından başka bir şey olmadığı kararı, siyasi partilerin 90'lı yıllarda dahi aşamadıkları bir görüşün ifadesidir. Şimdi tabii insanın aklına sakine Metin abiyi aldattı mı sorusu geliyor. Bilinçli bir sinsilik içinde olmadığını düşünüyorum. Metin abi meseleyi, hele de meselenin öznel olarak ikisini ilgilendiren telmihini küçümsüyor. Sakine ise Metin'den bir ikinci İsmail Beşikçi yaratabileceğini umuyordu sanırım. Unutmayalım ki Rodoplu'nun dediği gibi bu yıllar devrimci kadınların dönek sevgililerini sırtlarından vurup bir an delikanlının kanının beyaz gömlekler üstünde dalga dalga yayılmasını seyredip, öteki an cepheye koşmalarını anlatan romanların yıllarıdır. Bizim gençliğimiz katıksız özveri üzerine kurulmuştu. İnançlarımızdan taviz vermemek için katlandığımız kişisel zühdün haddi hesabı yoktu. Sakine ulusların kendi kaderlerini tayin hakkının ön şartsız savunulması gerektiğinde ısrarlı ve dürüsttü. Her halkın ayrı devlet kurma hakkı vardır. Kürt halkının özgür iradesi ayrılma yönünde ise buna saygılı olmak zorundayız. İkinci mesele Çekoslovakya meselesidir. Son tahlilde yandaşı olduğu TDKP, Çekoslovakya'nın işgalini emperyalist uygulama olarak değerlendirdiği halde, o, dev solu hatırlatan bir tutumla Varşova Paktı ordularının Çekoslovakya'daki karşı devrimci gelişime müdahalesini doğru buluyordu. Hiçbir sosyalist ülke ve güç, başka ülkelerdeki sosyalizmin tehlikeye düşmesi karşısında tavırsız kalmamalıdır. Çok sıcak bir Ağustos akşamıydı. Bizim radyo Sovyet TAS Ajansı'na bağlanmıştı. Ajans Çekoslovak Komünist Partisi Merkez Komitesi'nden bir grup üyenin yardım çağrısında bulunduğunu söylüyordu. Prag ne diyordu anlamıyorduk ama bana inliyor gibi gelmişti. O gece sadece üçümüz vardık. Tepkilerimizi iyice muhakeme etmeksizin birbirimize duyurmak istemezmiş gibi dişlerimizi sıkmış oturuyorduk. İlk konuşanın paratoner görevi yapacağı besbelliydi. Ama susmak birbirimizden bir şey saklamak gibiydi. Yabancılaşmak gibiydi. Sakine sessiz kalmayı kendisine yediremezmiş gibi konuştu. Sovyetlerin emperyalizm ve gerici güçler karşısında kendisini güvenceye alması hakkıdır dedi. Metin abinin alnındaki damarın atmaya başladığını gördüm. Hiçbir sosyalist ülke ve güç başka ülkelerdeki sosyalizmin tehlikeye düşmesi karşısında tavırsız kalmamalıdır. Burada dursa söyledikleri soyut bir hüküm olarak kalabilirdi belki ama durmadı. Son tahlilde Kürdistan'da ya da Taksim'de faşist Türk tankları yerine Sovyet tankları görmeyi yeğlemez misin? Metin abinin sarardığını ikimiz de görüyorduk. Sakine ısrar ediyordu. Yeğlemez misin? Tank yok dedi Metin, tank yok. Ani bir kararla yerinden kalktı. Ben yürüyüşe çıkıyorum. Kaçar gibi çıktı. Rus tanklarının Türk tanklarına tercih edilebileceği koşulları ussal düzlemde kurabiliyordum. Ama ne yazık ki bu inşanın yüreğimde karşılığı yoktu. Ay yıldızın yerine orak çekiç koyamıyordum. Ben Kürdüm dedi sakine, düşüncelerimi okumuş gibi. Metin'in sokak kapısına baktı, baktı. Bu yol ayrımı Ömer arkadaş dedi. Bana hep göbek adımla hitap ettiğini söylemiş miydim? Boğuk bir sesle boğazını temizledi ve ben gözlerinin nemlendiğini gördüm. Sadece Metin'le ben değil dedi. Hepimiz savrulacağız. Kadın erkek ilişkilerinde ciddiye alınması gereken tek uyuşmazlığın ideolojik farklılaşmalar olduğunu henüz içselleştirememiştim. Siz her zaman münakaşa edersiniz. Bu seferki başka dedi sakine. Bu seferki var olmakla ilgili. Gözlerinde yaşlar gülümsedi. Geri gelmeyecek. Apaş bir tavır takındı. Sigaran var mı? O gece sakineye aşık olduğumu hissettim. Çok temiz, sabun kokusu. Çok net, çok şeffaf, çok güçlü ve becerikliydi. Size onu anlatmaya çabalarken aklıma gelen tarif, öz suyunu dünyanın merkezinden sağlayan fevkalade zarif bir gri mavi çelik fidandır. Her zaman orada olduğunu bilirdiniz, orada olduğunu ve bildiğini ve halledeceğini. İzahata gerek kalmadan sarılabileceğim, sevişebileceğim, terk edebileceğim tek kadın. Sakine öz kardeşiyle bile sevişse zina değil onarım olurdu. Her bir gözeneğinden dostluk sızıyordu desem beni anlar mısınız? O gece sakineye sarıldım, sokuldu, sokuluşunda bile ablalık vardı. Beni büyüttüğünü, erkek olduğumu hissettim. Sonra bir de Metin'in yakalandığı günün ertesi vardı. Evli bir erkektim. Sakine ile ilk ve son defa seviştik. Şimdi 90'lardayız ve siz büyük olasılıkla bu satırları rahat bir yerde okuyorsunuz. İçselleştirmeniz kolay olmayacaktır ama biz savaştaydık. Sizin önünden kayıtsızca geçtiğiniz trafik polisi, hatta zabıta memuru, hatta blue jeanli, parkalı ama siyah Sümerbank ayakkabılı genç bizim için hayati tehlikeydi. Biz her sesin, her kağıt parçasının, her komşunun, kapıcının, bakkal çırağının namlusunun ucundaydık. Savaşın en korkutucu olanının, cephesi belli olmayanının içindeydik. Ve birimizden birimiz yakalandığı zaman ölümün an meselesi olduğunun tüm idraki içinde ama henüz ölmediğimizden emin olmak isteyen bir ruh haline girerdik. Ve hayatın cevabı aşktı. Aşk yaşam içgüdüsüydü. Aşk bizi savaşa karşı güçlendiren duygusal birliktelikti. Bedenin bütünlüğü ve soluk tek ve aynı şeydi, aşk. Ve ölüm yaklaştıkça kurtarıcı aşk acilleşiyordu. Ben kendim sorgulamaya gitmeden önce mastürbasyon yapardım. Hayır, boşalma için değil. Çünkü boşalmada terk ya da kurtulma telmihi var. Oysa ben üretiyordum. Kendime hayatı hatırlatmak, ölüm içgüdüsüyle savaşabilmek için. Bedenim benim başlatabildiğim ama benim için her defasında yeni bir muşta olan orgazmla cevap verirdi. Tükendiğimi sanarken coşkuyla üretebilmek müthiş bir güçtü. Evet, insan susuzsa kendisi dini içer. Yolları ayrılmıştı. Metin abinin Şükran ile beraber olduğunu biliyordum. Metin'in gördüğü işkenceyi paylaşamıyor olmasının Sakine'ye işkence olduğunu biliyordum. O zamanlar birlikte olduğu Şükran'a değil ona gittim. Farabi sokakta MİT binasının tam karşısındaki apartmanın arkaya bakan birinci katında saklanıyordu. Karanlık bir Ankara kışıydı. Hava öylesine kirliydi ki Cinnah Caddesi'nin üst kısmı görünmüyordu. Işık yakalım mı, yüzünü göremiyorum. İşte o zaman söyledi. Lambayı yakma, bırak. O değil ama ben italikledim. Lambayı yakma, bırak. Sarı bir insan başı düşmesin pencereden kara. Kar yağıyor karanlıklara. Kar yağıyor ve ben hatırlıyorum. Kar. Üflenen bir mum gibi söndü. Koskocaman ışıklar. Ve şehir. Kör bir insan gibi kaldı altında yağan karın. Lambayı yakma, bırak. Kalbe bir bıçak gibi giren hatıraların. Dilsiz olduklarını anlıyorum. Kar yağıyor ve ben hatırlıyorum. Rakıyı da. Bizim şarkılarımız, türkülerimiz, şiirlerimiz vardı. Bağlamayı da, Nazım'ı da, Rakı'yı da biz keşfettik. Sevgiyi de, Sartre'ı da, Beatles'ı da. Cinselliğin ayrıntılarını kelimelendirebilen biri değilim. Deneyecek de değilim. Ama itiraf etmeliyim ki yaşamak istediğimiz hayat henüz hiçbirimizin harcı değildi. Yine de sarıldım. Dudaklarım dudaklarını bulurken hasretle titriyordum. Ve Rodoplu haklıdır, ben bir durumla bir insan manzarası ile birlikte oldum, ille de Sakine ile değil. O günden bana kalan tüm diyalog, gazın mı yok? Yok. Çayın var mı? Çayım var. Ben anılarımdan hiç yüksünmedim, umarım Sakine'nin anısı da kendisine ihanet etmemiştir. Hiçbir zaman öğrenemedim çünkü bir daha hiç görüşmedik. Kürtlerle ilk tanışmam Varto depremi nedeniyledir. Varto 1966'nın Ağustos ayında ve izleyen 2 sene süreyle sallandı. 85 kilometre karelik bir alanda 20 binden fazla ev yıkıldı, 2500 kişi öldü. Varto'ya enkaz kaldırmaya giden devrimci gençlerin arasında ben ve Yasemin de vardık. Ankara, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum üzerinden Pasinlere kadar trenle gittik. Oradan otobüsle Hınıs üzerinden Varto'ya indik. 4 gün sürdü. Yazın ortasında olmamıza karşın Palandökenler'de kar vardı. Kale Dağı'nın doruğunda da öyle. Kale Dağı, Bingöl Dağları'nın 3 doruğundan birisidir. Bir lav yığınıdır. Bingöl Dağları, Varto Ovası'nın kuzeyinde bir duvar gibi yükselirler. Varto benim hayata açılışımı temsil eder. Şöyle söyleyeyim, eğer Ankaralıysanız, benim gibi Türkiye'nin geçmişine ve geleceğine hakim olduğunu sanan bir ailedenseniz, bu ülkeyi sizin yaşam biçimi, düşünce, inanç, değer ve ideallerinize aşina dahi olmayan birileriyle paylaşıyor olduğunuzu görmek, dahası ve aslında marjinal olanın belki de bu insanlar değil, kendiniz olduğunu idrak etmek fevkalade sarsıcıdır. Varto bana haddimi bilmemi ihtar etti ve ben mecburen demokrat oldum. Demokrat olmak, yani yenilgiyi kabullenebilecek iradeyi geliştirmek. Şöyle, bir kere o güne kadar Doğu lehçesi diye algıladığım Türkçe konuşma biçiminin bir lehçe olmayıp başka bir lisan konuşan insanların dillerinin Türkçe'ye dönmemesinden ileri gelen bir aksan olduğunu idrak ettim. Bir lisan bir insan iddiası doğru ise bunlar bir başka insandılar. Kürtçe diye Türkçeden bağımsız bir dil olduğunu anlamama Fransızca bilgim neden oldu. Ayrıntılarına girmeyeceğim ama Kürtçe'de Fransızca'da olduğu gibi dişi ve erkek kelimelerin varlığını keşfettim. Mesela bizde o söylüyordu derken, onun dişi ya da erkek olduğu belli olmazken, Kürtçe'de erkek için evi digot, dişi için eve digot diyorlardı ki, bu Fransızca'nın ildise ve eldise tümceleri gibiydi. Mesela Fransızca kie, Kürtçe kiye, kimdir? Ve daha çok ilgilendikçe öğrendiğim pek çok kelime. Mesela sen, Kürtçe tute olduğu gibi Fransızca'da da tüte idi. Mesela 9. Kürtçe ne? Fransızca nöf. Beni Kürtlerin Dağ Türkleri olmadıkları konusunda ikna etti. Yıllar sonra 1978'de Rodoplu Celadet Ali Bedirhan'ın Türkiye Reisi Cumhuru Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine açık mektubunu 1933 verdi. Kürtçenin Indo-Avrupa ailesine bağlı feleksiyon tasrif dili olduğunu da o zaman öğrendim. İkincisi, bu insanlar bizi içselleştiremedikleri gibi yadırgıyorlardı. Oraya neden geldiğimizi soranlar olduğu gibi yardım etmeye geldiğimizi söylediğimiz zaman teşekküre benzer bir duygu da iletilmiyordu. Orada olmuşuz ya da olmamışız umursamıyorlarmış, tersine bizi aşırı gayretli buluyorlarmış gibiydiler. Oysa 3. Ordu devredeydi ve organize olunamadığı için hangi iş tutmamız gerektiğini kestiremiyor, avara kasnak ortada dolanıyor, azar işitiyorduk. Varto bir taş ve kerpiç yığınıydı. Hiç değilse taşları kaldıralım diye işe giriştiğimizde müthiş bir tepkiyle karşılaştık. Yıkıntıların arasından bir kadının avazı çıktığı kadar bağırarak fırladığını, bizi kovduğunu hatırlıyorum. Kürtçe bilen arkadaşlardan sonradan öğrendiğimize göre, hükümet yıkılan evlerin yeniden yapılacağını vaat ettiği için evi öylece bırakmak istiyormuş. Kadın bizim müdahalemizin onu alacağı paradan edeceğini düşündüğü için öfkelenmiş. Bir başka seferinde saat ekranı gibi ayakları merkeze doğru uzanmış 8 çocuk cesedinin başında ağlayan annelerin fotoğrafını çeken bir gazeteciye saldıran bir başka kadının cesetlerin 3'ünü bir araya toplamaya çalıştığını gördüm. Bu 3'ünün kendisine ait olduğunu, eltisinin çocuklarını çaldığını söylüyordu. Mesele yine aynı meseleydi. Hükümetin ölü başına tazminat vereceği haberi yayılmıştı ve elti çocuklarının sayısını olduğundan çok göstermek amacıyla diğer cesetleri de toplamıştı. Böyle şeylerin insanları, bu durumda Kürtleri küçük düşürdüğü gerekçesiyle yazılmadığını biliyorum. Ama bunlar oldu ve ben yaşadım. Ölümün Ankara'da, benim ailemde keyfini sürdüğü korkutucu gücünü burada kaybettiğini gördüm ben. Şurası muhakkak ki onlar kendi kayıplarını bizim kadar abartmıyorlardı. Abartmak mı dedim? Abartmayı ölüm kadar hak eden başka bir olgu var mı ki? Bunu yazmak bir yana, düşünmüş olmak bile duyarsız, şöven gibi sıfatlar nedeniyle beni utandırıyor. Ama öyleydi. Onca acının ortasında kızlı erkekli bir grup oluşumuzun kimin kiminle ne tür bir ilişkisi olduğuna dair tecessüslerini körüklediğini görüyor, Yasemin'den uzak durmaya özen gösteriyordum.